Ayrım 15.
Aradaki yılları kaybettim ve onları geri getirebilmenin hiçbir yolu yok. Fotoğrafa baktığım zaman karşımda bir yabancı görüyorum. Onunla tekrar karşılaşmanın gerçekten ne kadar zaman olacağını hiçbir şekilde kestiremem. Belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ne zaman buna kafa yoracak olsam başım çatlayacak gibi ağrıyor ve gözyaşlarım kendiliğinden dökülüyor. Daha ufacık bir çocukken nasıl devamlı bana sarıldığını hatırlıyor ve ben gittikten sonra ne durumda olduğunu merak ediyorum. Ben de her anne gibi şefkatli ve iyi bir anne olabilirdim. Ancak koşullar buna izin vermedi. Markus yanında en çok olması gereken kişiyi kaybetmiş ve yüreğinde bir boşlukla büyütülmeye mahkum edilmişti. İngiliz ve Yemen hükümetlerine bakılacak olursa bu son derece önemsiz bir ayrıntı. Kararı bir yıl daha geciktirdikleri her seferinde Markus'un çocukluğundan bir yıl daha almış olmaları umurlarında bile değil. Moe geldikten sonra zayıf anlarımda kendi kendime Nick Gray'in filminin belki de her şeyi değiştireceğini söylüyordum. Belki başka bir politik skandala yol açacak ve yaptırım gücü olan bir kişi Markus'la tekrar beraber olabilmemiz için bir yol bulacaktı. Ona güvenmeliydim. Yemen'den döndükten sonra Nick bizi evde bir masanın etrafına oturtup dinlediğimiz tape kayıtlarını değerlendirmeler yaparak Nadia'nın neler yaşıyor olabileceği hakkındaki düşüncelerimizi ifade ederken bizi filme aldı. Hazırlık aşamasında o kadar titiz davranıyordu ki program gösterilir gösterilmez yaratacağı etki hakkında gittikçe daha fazla umutlanıyordum. Birkaç kere Amerika'ya gidip gelmişti. CTU örgütünden Don ve Judy Freeney'nin izini bulmayı başarmış, çalışma biçimleriyle ilgili olarak onlarla röportaj yapmıştı. Tabii bizimle ilişkide olduğunu söylememiş, yalnızca onlarla iş yapan bazı annelerle temas kurduğundan ve insanlara yardım etmek için ne yaptıklarıyla ilgilendiğinden bahsetmişti. İngiliz televizyonunda bedavadan reklamlarını yapma düşüncesine bayılmış olmalıydılar. Nick onlarla yaptığı görüşmede annemin ismini ortaya attığında bize her zaman yansıttıkları gibi mantıklı ve güvenli bir yaklaşımla konuşmuşlar. Bizim başarı şansımızın hep düşük olduğunu söylemişler. Ama başarısız olurlarsa bir geri ödeme yapma konusunda hiçbir şey dememişler. Nick onlara para konusunda sıkıştırınca Judy kalkıp ayrılmış. Yapılan çekim ve Nick'in sorgulama tarzı izleyiciye Nick'in onların bize sorduklarını düşündüğünü belli ediyordu. Hiçbir sonuç almaksızın Amerikalılara ne kadar para verdiğimizi alenen konuşmaya başlar başlamaz diğer anneler aynı deneyimi kendilerinin de yaşadıklarını söylemek üzere bizimle bağlantı kurdular. Bazıları annemin geçen yıllarda kaçırılan çocuklar hakkında televizyon programlarında ya da Reunite ve diğer kurumların toplantılarında tanıştığı kadınlardı. Yine de hiçbiri bizim kadar para kaybetmemiş ya neler olduğunun daha erken farkına varmışlar ya da ilk başta böyle büyük miktarlarda para bulamamışlardı. Bizim en büyük hatamız Amerikalıların bizim adımıza yapacaklarına inandığımız şey konusunda çok uzun bir süre sessiz kalmamız olmuştu. Annem katıldığı toplantıların birinde onlardan bahsetseydi eminim birisi çıkar annemi onların hiçbir zaman sözlerine sadık kalmadığı konusunda uyarırdı. Biz de o zaman bu kadar uzun bir süre para göndermeye devam etmezdik. Ne yazık ki bunu öğrendiğimize bir önlem alabilmemiz için artık çok geçti. Fakat o zamanlar gizlilik ve tedbirli olma konusunda çok fazla ısrar ettiklerinden tüm iyi niyetimizle bütün davranışlarımızı onların lehine olacak şekilde ayarlamıştık. Gündüz yayınlanan televizyon programlarından birisi CTU'nun adamlarından birini programa çıkarıp bizim ve diğer hoşnutsuz müşterilerin iddialarını cevaplamaya ikna etmişti. Tabii hiç kimse onu tanıyamasın diye yüzüne bir maske takmayı ihmal etmeyecekti. Kendilerini savunması iş yerinde asla kesin sözler verilemeyeceği üzerine kuruluydu. Bir işi başaramama ihtimallerinin her zaman bulunduğunu ve bu riski ailelere her zaman açıkladıklarını söylüyordu. İlk buluşmalarımızda bize %80-%90 başarı şansının olduğunu söylediklerini hatırlıyorum. Planlarına ne denli profesyonelce hazırladıklarını, ne kadar araç gereç kullanmaya niyetli olduklarını görünce şansımızın %50'den fazla olduğuna gerçekten inanmaya başlamış, bir süre için daha çok umutlanmıştım. Gerçekten operasyona girişselerdi, bal gibi de başarılı olabilirlerdi. Ama niye kendilerini bu kadar zora sokacaklardı? Zaten paramızı almışlardı. Onlar için çalışan adamlardan biri ayrılıp kendi şirketini kurmuştu. Adam bağlantı kurabilecekleri başka anneleri tanıyıp tanımadığını sormak üzere annemi aradı. Annem de ona önce Nadia ile çocukları kurtarmasını, ancak o zaman seve seve onu herkese tavsiye edeceğini söyledi. Nick tarafsızlığını korumak adına babama da hikayenin kendisine ait yönünü anlatma şansı tanıması gerektiğine karar vermişti. Araştırma sürecinin başlarında onu görmeye gitmiş ve babamın neredeyse 20 yıldır sayıkladığı, sadece bizi modern İngiltere'nin günahkar yollarından koruyup iyi birer Arap kadını ve Müslüman olmayı öğretmek istediğiyle ilgili aynı masalı dinlemişti. Taiz'den dönüp durum hakkında daha çok bilgilendikten sonra Nick babamı bir kez daha görmek istedi. Babamın karşısına gelen muhabirlere asla işlerine yarayacak şekilde konuşmadığını bildiğimden bunu umursamadım. Çoğunlukla her görüşmeyi onlara bağırıp çağırarak bitiriyor ve hiçbir ahlaki savunması olmadığını belli ediyordu. Nick kapıyı çaldığında babam, "Şimdi ne istiyorsun?" diye bağırmış ona. O da masum bir ses tonuyla, "Sadece biz Taiz'den ayrıldığımızdan bu yana Nadia'ya ne olduğunu öğrenmek" karşılığını vermiş. "Nadia yine köyünde," diye haykırmış babam, "ailesinin koruması altında." Buna inanabilirdim. Nadia'nın Taiz'de gerekli olduğundan daha uzun kalmasını istemeyeceklerini biliyordum. Şehirde yaşayan kadınlar daha fazla batılılaşma ve özgüven kazanma eğilimi gösterdiklerinden gözdağı verilip beyinlerinin yıkanması ihtimali zorlaşırdı. Bu yüzden babamın doğruyu söylediğini ve Nadia'nın yeniden başına bundan sonra gelecekleri bekleyeceği dağlara götürüldüğünü biliyorduk. Nick belgesel filmin montajını tamamladığında evde izlememiz için filmin son kaba halini getirdi. Nadia'nın sesini duyduğumda ve onun hakkında yaptığımız konuşmayı dinlerken ağladığım belli oluyordu. Siyan kucağımda oturmuş bizimle birlikte filmi izliyordu. Ekranda ağladığımı görünce dönüp teskin olmak için bana baktı. Gözlerime dolmasına engel olamadığım gerçek yaşları görünce suratı da endişeyle burkuldu. "Büyük baba korkunç değil mi?" dedi. "Nadia teyzenin eve dönmesine izin vermeyecek." "Niçin ağlıyorsun Siyan?" diye sordum. Sesim hissettiklerim yüzünden boğuk çıkmıştı. "Hiç," dedi çabucak. "Sadece gözlerim sulanıyor. Keşke programı izlemesine izin vermeseydim. Annesini ağlarken görmek zorunda kalmasını istemiyordum." Film çok iyiydi. Nick harika bir iş çıkarmıştı. Ta ki Nadia'nın gelmek mi, kalmak mı istediğiyle ilgili bölüme kadar. İçim rahat olarak filmin müziğini dinlerken birdenbire Nick'in ondan istediğimizin tam tersi bir kurguyla konuyu bağlaması beni yerimden sıçratmıştı. Doğrusu buna inanamıyordum. Nick, Nadia'nın kayıtta mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söylediği bölümü kullanmış, seyahat etmek ve ailesini görmek istediğiyle ilgili bölümü kesmişti. Anlaşılan son anda demeklik edip karşı tarafımıza geçmişti. Belki de böyle yapmaya yönlendirilmişti. Televizyondan gelen sözleri duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bir kez daha hayal kırıklığına uğratmışlardı bize. Filmi izleyen herkes de hikaye bir trajedi olmasına rağmen Nadia'nın oradaki hayatı kabullendiğini ve onu kurtarma kampanyamıza devam etmenin bir anlamı olmadığı izlenimini bırakacaktı. Bunun üzerine bizim de pes edip mücadeleyi kaybettiğimizi kabullenme vaktinin geldiği sonucu ortaya çıkaracaklardı. Oysa ne annem ne de benim böyle bir niyetimiz vardı. Sonuç olarak Nick'in filmi amacımıza hizmet etmeyecek, hatta tam tersi yönde bir etki yapacaktı. Nick'le öfkeli bir şekilde tartıştık. Daha sonra yazdığım bir mektupta ona sorunun hiç çocuğu olmadığı için sevginin anlamını bilmemesi olduğunu söyledim. 1997 ilkbaharında ekranda gösterilen belgesel oldukça başarılı oldu ve yayın haklarını İspanya'ya satmayı bile başardılar. Annem ve ben kuşkularımıza karşın Nick'le birlikte belgeselin tanıtımını yapmak üzere Barcelona'ya gittik. Belgesel yayınlandıktan sonra birlikte bir sohbet programına çıkacaktık. Hikayemizi yeniden birkaç ülkede gazetelere çıkarma şansımız varsa böyle fırsatlara sırt çeviremezdim. Nick'in filmi Nadia'nın gerçekte neler hissettiğini göstermediğinden bize yardımcı olmayabilirdi. Fakat kamuoyuna hikayemizi anlatmak ve biraz tartışma yaratmak üzere başka bir kürsü sunuyordu. İspanya'ya giderken Nick'le yol boyunca hiç konuşmadım. Neler hissettiğimi biliyordu. Ve benim üzdüğü kişiyi umursamayan, burnunun dikine giden bir insan olarak ünümü her geçen gün daha fazla hak ettiğimin farkındaydı. Bakışlarımdan kaçıyordu. Suçluluk sancıları çektiğinden emindim ama bunda avunulacak bir şey bulacak halde değildim. İspanya'daki televizyon kanalı yayından sonra konuşmak için benim de programa çıkmamı istediğinde onlara Nadia'nın bunca zaman sonra içinde olacağını iyi bildiğim duygusal koşulları anlattım. Filmin izleyicilerin zihninde bıraktığı izlenimi kırmak amacıyla elimden gelen her türlü çabayı göstermeye kararlıydım. İspanya'da çok ilgi gördük ama İngiltere'de yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlenen belgesele gelen tepki çok umut kırıcı oldu. Yorkshire Television konuyla ilgili 2 ya da 3 mektup aldı herhalde ve bunlar da kitabımıza gösterilen tepkiler kadar cesaret verici değildi. Korkunç bir hayal kırıklığı yaşamıştık. Hikayenin televizyonda doğru biçimde anlatılmasını istiyorsak yeni baştan ve başka bir belgesel ekibiyle işe koyulmamız gerektiğini düşündük. Ne var ki aylarca süren görüşmeleri tekrarlama düşüncesi dayanılacak gibi değildi. Sanırım İngiltere'deki tepkisizliğe şaşmamamız gerekirdi. Zaten İngiliz halkında Avrupa'da tanık olduğumuz duygusal tepkileri hiçbir zaman uyandıramamıştık. Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde başımıza gelenler herkesi kızdırmıştı. Hükümetlerden yayıncılara ve gazetecilere kadar herkes konuyla ilgili bir şeyler yapmak istiyordu. Oysa İngiltere'de anlaşılan herkesin böyle bir olaya karışmamak için nedenleri vardı ve bizim de uyuyan yılanın kuyruğuna basmamamız gerektiğine inanıyorlardı. Nick'in kayıtları kullandığı kısma dair tek savunması şuydu. Ama bunları söyledi değil mi? İspanya'dan döndükten sonra Nick bizimle dost kalmaya çalışarak ziyaret etmek amacıyla anneme uğramayı sürdürdü. Gittikçe sinirleniyordum. Bir gün annemi görmeye gittim. Nick mutfakta onunla konuşuyordu. Canıma tak etmişti artık ve bütün silahlarımı ateşleyerek saldırıya geçtim. Onu kendi açgözlülüğü için davamızı bozmakla suçladım. Yakında başka bir belgesel yapacağımızı, onunkinden çok daha adil ve iyi olacağını söyledim. Her şey onun hatasıydı. Şu an başka neler söylediğimi hatırlamıyorum. Fakat hiçbir sözümde övgü yoktu. Ben odanın içinde köpürüyordum, o da sıkıntıdan terliyor, karşımda ezilip büzülüyordu. Sonunda ağzını açmasına izin verdiğim zaman, "Zana," dedi. "Gerçekten ama gerçekten üzgünüm. Nasıl bir suçluluk duyduğumu bilemezsin." Gözlerindeki bakıştan doğruyu söylediğini görebiliyordum. "Durumu düzeltmek için yapabileceğin bir şey varsa..." "Yapabileceğin hiçbir şey yok," diye atıldım. "Sadece gözümüze görünme." Filmin başka ülkelerde de gösterildiğini duydum ama ondan bir daha haber almadık. 11. Yüksek mevkilerdeki dostlar mı? Belgeselin televizyonda gösterilmesinden sonra yana Birmingham'dan Peterborough'a taşındı. Bir süre Britanya'da köleliğin kaldırılmasının öncülerinden Thomas Clarkson isimli bir adamın memleketi olan Wisbech adında bir köyde yaşadı. Bu köyde Clarkson'un anısına inşa edilmiş ve Özgürlük Köprüsü denilen bir köprü vardı. Birmingham'dan taşınmak Gina'nın annemle bağlarını kesmesi anlamına gelmedi tabii. Annem Wisbech'e onun yanına sık sık gidiyordu. Annem orada insan hakları davalarına bakan, hikayemizden etkilenmiş bir grup avukatla tanışmış. Bize yardımcı olmak için yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sorduklarında tekliflerini hemen kabul ettik. Yıllardır babama ve diğerlerine bir dava açıp açamayacağımızı anlamaya çalışan birçok avukatımız olmuştu. Herhangi bir nedenle mahkemelere gitmenin nedenli masraflı ve zaman tüketici bir uğraş olduğunu biliyorduk. Başvuracağımız yeri ve yolunu yordamını bir bilsek, Nadia ile çocukları getirmenin yasal bir yolu bulunması gerektiğinden fazlasıyla emindik. Ne var ki bu iş için profesyonel bir avukata büyük paralar ödemeye maddi gücümüz el vermiyordu artık. Yana da bunun bilincindeydi. Yana, Wisbech'le avukatlara bizden ücret talep etmeden hikayenin hukuki yönünü araştırmaya gönüllü olup olamayacaklarını sordu. Artık hiç paramızın kalmadığını açıkladı. Onlar da büyük bir nezaket göstererek bunu kabul ettiler. Şimdi tüm belgelerimiz ellerinde ve bizim adımıza İngiliz hükümetine ve Nadia'nın temel insan haklarını ona yeniden kazandırma yolunda önümüze taş koyan başka insanlara karşı bir dava açıp açamayacaklarını araştırıyorlar. Biz hala Nadia'yı özgürlüğüne kavuşturma sorumluluğunun İngiliz hükümetine ait olduğuna inanıyoruz. Kardeşim Birmingham'da 14 yaşında hala okula giden bir çocuk olduğu için bu onların sorumluluğuydu. Çabuk harekete geçmedikleri için durum iyice karmaşık bir hal almıştı. Ve şimdi hem Nadia'nın 6 çocuğunun olması hem de Yemen'de uzun bir süredir yaşıyor olması nedeniyle kurtuluşunu gerçekleştirmek 100 kat daha zor. Güçlü konumlarda bulunan o kadar çok sayıda insan bize yardım edeceğini söyleyip ardından ne kadar zorlu bir uğraşa girmek zorunda kalacaklarını anlar anlamaz vazgeçmişti ki bu dünyada özlediğimiz adaleti bulamayacağımıza inanır bir duruma gelmiştik. Görünen o ki bu insanların hepsi de bizi oyalarlarsa mücadeleden pes edip yakınmayı bırakacağımızı umuyorlar. Bu tür sorunlarla karşılaşan ailelerin çoğu da böyle hareket ediyor zaten. durumun ümitsizliğini görünce moralleri bozuluyor ve yıkılıveriyorlar. Çocukları kendilerinden kopartılmış olan anneler sonunda onları kurtarmak adına savaşarak insanların huzurunu kaçırmayı sürdürmektense çocuklarını köylük ve barış içinde yaşamaya bırakmanın daha iyi olacağına karar veriyorlar. Ama biz kesinlikle bu kadar kolay vazgeçmeye niyetli değiliz. Ne annem ne de ben. Asla. Vispek'te bölgenin tarihi özelliği nedeniyle köylük ve özgürlük sorunlarıyla ilgilenen birçok insan var. Bence bunlar güç ve mevki sahibi değiller. Fakat neyin doğru, neyin yanlış olduğuna ilişkin kuvvetli inançları olan ve haklı olduğunu düşündükleri bir gaye uğrunda savaşmaya zaman ve enerji harcamaktan çekinmeyen insanlar. Yana onlardan bazılarıyla bir araya gelip durumumuzdan bahsetmeyi başarmıştı. İçlerinden bir grup, Nadia'yı özgürlüğüne kavuşturmak için güçlü bir kampanya hazırlamaktan bahsetmeye başlamıştı. Esas amaçları anneme destek vermek ve üzerindeki baskıları biraz olsun hafifletmekti. Milletvekillerine ve bir şekilde etkili olabilecek herkese başvuruyorlardı. Grubun bir üyesi köylükle ilgili bir oyun yazmıştı. Sonra birkaç gün bir dinletiye gittik. Bu tür kampanyaların çoğunda olduğu gibi para söz konusu değildi. Her şey boş zamanlarda ve insanların hala düzeltilmesi gereken yanlışlar olduğuyla ilgili kanıları ve iyi niyetleri doğrultusunda yapılıyordu. Nick Graham belgeselinin bizim de yeniden oturup izlemek zorunda kaldığımız özel bir gösterimini düzenlediler. İzleyicilerin gördüklerinden ne kadar sarsıldığına şaşırdım doğrusu. Batıdaki çoğu insan gibi köleliğin günümüzde bile neden yaygın olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Program boyunca hayret nidaları hiç eksik olmadı. Cesaretlenmiştim. Mücadele yıllarımızda zaman zaman Nadia'nın uğradığı haksızlığa yürekten hisseden insanlar dünyada yalnızca biz miyiz diye merak ettiğim olmuştur. Dolayısıyla bu insanların görüşlerini bizimle paylaştığını görmek içimi rahatlatmıştı. İnsanlarla toplantılara katıldığımızda temasa geçmemiz gereken en uygun kişilerin kimler olacağına karar vermeye çalışıyoruz. Örneğin belki Oprah Winfrey ile bağlantı kurmayı deneyip bizimle ilgili bir program yapar ümidiyle çileli durumumuzdan haberdar etmeliydik. Belki köleliğe ilgi duyduğu için Steven Spielberg ile de temasa geçmeliydik. Belki Avrupa'daki bazı televizyonların sohbet programı sunucularıyla bağlantı kurmaya çalışmalıydık. Yana da internete girip duruyor, dünyanın her tarafında davamızla ilgilenebilecek insanları arıyor ve kulak verecek herkese hikayemizi anlatıyor. Web, kitabın ulaşmadığı yerlere mesajımızı yaymamız açısından harika olanaklar sunuyor. İnsanlar her zaman olumlu cevap veriyor ve gittikçe daha büyük bir destek kazanıyoruz. Ancak Nadia'yı geri getirebilecek birisini hala bulamıyoruz. Çünkü bu düşünsel ilginin doğal yollarla hükümeti harekete geçmeye zorlayacak ölçüde büyümesini beklersek hiçbirimizin sonuçlardan faydalanamayacağı kadar yaşlanmış olacağız. Bu toplantılardan birinde bir kişi Britanya'da çok etkili bağlantıları olan Beyrut rehineleri Tay Wade ve John McCarthy'ye yazmamızı önermişti. Tay Wade'e aynı zamanda kilise ve politikacılar arasında iyi ilişkileri bulunan inançlı bir Hristiyan olarak tanınıyordu. Hem Canterbury Episkoposuna hem de Roma Katolik Kilisesi'ne danışmanlık yapmış, kaçırılmadan önce uluslararası hayır projelerinde yoğun biçimde çalışmıştı. Beyrut rehinelerinin tutsak edilen masum insan kavramını herkesten daha iyi anlayacaklarında karar kıldık. Onlarla bağlantı kurarsak davamızı belki daha nüfuzlu insanların dikkatine sunmamıza yardım edebilirdi. Yana, Terry Wade'in e-mail adresini ele geçirmeyi başardı ve ona bir mektup yazdı. Birkaç hafta sonra Terry Wade bizimle konuşmayı çok istediğini belirten bir cevap gönderdi. Sahiden onunla buluşacağımıza inanamıyordum. Milyonlarca insan gibi ben de dünyanın onun kurtulması için seferber olduğu yıllarda durumunu yakından takip etmiştim. Heybetli ve sakallı siması yıllarca dünyanın haber programlarında en bilindik görüntülerden olmuştu. Nihayet serbest bırakıldığı zaman onu televizyonda izlediğimi, yetişkin bir adam olmasına rağmen ve onunla hiç tanışmamış olduğum halde ağladığımı hatırlıyorum. Ne zaman haksız yere tutsak edilen bir insanın özgür bırakılmasıyla ilgili hikayeler duysam gözyaşlarımı tutamıyorum zaten. En ufak şeyler bile günlük hayatıma devam edebileyim diye denetim altında tutmaya çalıştığım duyguları uyandırıveriyor. Bu duygular yüzeye çıktığında acı çekmeye artık tahammül edemeyeceğimi hissediyorum. Aynı şekilde Terry Wade'in de esirlik yılları boyunca nasıl bir işkence çekmiş olabileceğini hayal edebiliyordum ve onunla buluştuğumuz zaman benzer tecrübeleri paylaşmış iki farklı insan olarak birbirimizi çabucak anlayabileceğimizden eminim. Bir randevu ayarlandı ve Terry Waite'le bir otelde buluşmak üzere yana ve kampanyamızı yürütmekte ona yardımcı olan Emily ile birlikte Cambridge'e gittik. Bir çocuk gibi heyecanlıydım. Öyle tarihi bir simayla yüz yüze konuşacağıma inanamıyordum. Terry Waite otel lobisinin karşısından bize doğru gelirken karın boşluğumdan yukarı bir duygu kasırgasının kopup geldiğini, boğazımda düğümlenip sözleri dışarı dökmemi güçleştirdiğini hissettim. Elini sıktığım an ağlamaya başlayıvermekten korktum. Büyük bir çabayla gözyaşlarımı tuttum ve gülümsedim. Bizimle oturup hikayeyi bir kez daha anlatışımızı dinledi. Çok sakin ve güvenliydi. Fazla bir şey söylemedi. Konuştuğu zamansa cümleleri hep kısaydı. Derdimizi bildiğini söyleyip sözü Yana'nın almasına izin verdi. Oturmuş bir taraftan Yana'nın anlattığı hikayeyi dinler, öbür taraftan Terry Waite'in tepkilerini izlerken onun durumunun bizimkinden çok farklı olduğunu anladım. O, güçlü insanların içinde bulunduğu durumla ilgilenmesini sağlamak için kamuoyuna sarılmaya muhtaç kalmamıştı. Böyle insanları zaten tanıyordu ve kampanyasının başarılı olmasının nedeni buydu. Zaten tanınan bir sima olduğu için haberlerde yer alması ve adına kampanyalar düzenlenmesi doğal bir sonuçtu. Kaçırılır kaçırılmaz manşetlere çıkmıştı. Halbuki İngiliz basının kayıplara karışan Nadia ile beni fark etmesi 6 yılı bulmuştu. Politik çevrelerle hiçbir bağlantımız ya da etki gücümüz yoktu. Annem, Yana ve Emily gibi bizim adımıza mücadele eden diğer insanlar da hemen hemen bizim kadar çaresizdi. Sadece kapıları çalıp insanlardan söyleyeceklerini dinlemelerini rica edebiliyorlardı. Elimizden gelen tek şey durmadan başka kapılar çalmak ve hikayemizi anlatmaktı. Bu adam ekibimize katılmaya karar verip mücadele etmemize yardımcı olursa Nadia'yı çıkarabileceğimize inanıyordum. Terry Waite farklı bir konumdaydı ve heyecandan yerimde duramadığını hissediyordum. Ne de olsa İşçi Partisi hükümetinde Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Robin Cook'un yakın dostuydu. Mücadelemizi tamamen yeni bir düzeyde başka insanların dikkatine sunabilirdi. Belki bu kez gerçekten büyük bir adım atacaktık. Belki de en sonunda özlediğimiz savunucumuzu bulmuştuk. Terry Waite, Nadia hakkında kaç yaşına geldiği ve sağlığının iyi olup olmadığı türünden sorular yöneltmeye başladığında boğazımda düğümlenen duyguları yeniden hissettim ve gözyaşlarımın akmasını engel olamadım. Böyle ayrıntılar hakkında konuşmak istemiyordum. Çünkü bunu yapmak Nadia'yı gözlerimin önüne getirecek ve sakinliğimi koruyamayacaktım. Bütün bunların aşırı duygusallaşmaya izin vermeden yinelediğimiz bildik bir hikaye olarak mesafeli kalmasını istiyordum. Terry Waite'in yalnızca şu gerçekleri anlamasını istiyordum. Nadia evliliğe ve Yemen'de kalmaya mecbur edilmiş, hükümet de başından beri bize yardım etmek için hiçbir ciddi adım atmamıştı. Bilmesi gereken her şeyi ona söylediğimizi düşündüğünde gerisini bana bırakın dedi. Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçip ne yapabileceğini size bildireceğim. Kendimi bir kez daha Luna Park'taki bir eğlence trenine biniyormuş gibi hissettim. Bir yanım bu kez her şeyin yolunda gideceğine fazlasıyla inanmak istiyordu. Fakat bir de öbür yanım vardı ki onca hayal kırıklığı ve başarısızlıktan acı çekmiş olup bunun da pek farklı olacağına inanamıyordu. İyimser olmak, bu kez sonuç alacağımıza inanmak ve güvenmek istiyordum. Ancak başka bir hayal kırıklığı yaşamaya mecbur olmaktan da o kadar korkuyordum ki fazla umutlanmaya cesaret edemiyordum. Anlaşılacağı üzere iki arada bir derede kalmıştım. Buluşmadan sonra Birmingham'dan dönerken trende Terry Waite'e daha çok ilgi duyar oldum ve Yana'ya sorular yöneltmeye başladım. Gerçek bir lider kadar etkileyiciydi. Yana bana onun geçmişini anlattı ve benzer konumlardaki başka nüfuzlu insanlar hakkında konuştuk. Ne kadar çok sayıda etkili isim kendi tarafımıza çekebilirsek şansımızın o kadar iyi olacağından emindik. Buluşma bizi yeniden iyimserleştirmişti. Aynı zamanda yaklaşacağımız insanlara gösterecek somut bir şeylerimiz olsun diye davamızla ilgili mümkün olduğunca fazla sayıda resmi belgeyi edinmemiz gerektiğini biliyorduk. Bunu yapmak içinse bize bir milletvekiliyle bağlantı kurmamız gerektiği söylendi. Yıllardır yapmayı başaramadığımız bir şeydi bu. Bir milletvekiliyle bağlantıya geçip bir toplantı ayarladık. Bu ilk toplantıda CTO'nun önümüze serdiği planları düşünerek yapabileceğimiz tek şey diye önerimi sundum. Yemen'e gidip Nadra'yı fiziksel yolla ülkeden çıkaracak meşru bir takım insanlar tutmak. Nadra'yı kaçırırsanız suç işlemiş olursunuz diye uyardılar bizi. Sorun değil dedim. Bu Nadra ile çocukları Yemen'deki hapishanelerinden çıkaracaksa ben İngiltere'de hapis yatmaya razıyım. Biz mi suç işlemiş oluruz? Annem taşı gediğine koymak için araya girdi. Bugün haberleri izlediniz mi? Televizyon izlemeye vaktim olmuyor diye hemen cevap verdi milletvekili. Her neyse, Ürdün'deki İngiliz elçiliğindeki yüz binlerce pound paranın zimmete geçirildiğini açıklıyorlar. Aynen sırada olduğu gibi. Asıl suç işleyenler onlar, kamu görevlileri.